Kutsal İsyan, sayfa 184, 12. ayrım. Yakup Cemil en sonra Enver'in adamıydı. Bunun içinde bu kerte serbest davranabiliyordu. En sonra tehlikenin kapıyı çaldığını sezen Enver, onu bir milis kuvvetinin başında İran içlerine göndererek bu beladan kurtulmanın çaresini bulmaya çalıştı. Yakup Cemil sefer heyetine istediği subay ve askerleri seçerek alacak, asker kaçaklarını, mahpusları bile isterse alabilecek, İran içlerine dalıp serüven arayacaktı. Enver Paşa, orada ne halt ederse etsin, isterse vezir olsun, artık gerisine karışmam, diyordu. Yakup Cemil çetesinin listesini yapmaya başlamıştı. Seçtiği subaylarla erleri Harbiye Nezaretinin mercana açılan kapısının iki yanındaki dükkanlara yerleştiriyordu. Artanları Sirkeci otellerine doldurmuştu. Karargahını da Sirkeci'deki Meseret Oteli'nin bir iki odasında kuran Yakup Cemil, birkaç gün içinde ipten kazıktan kurtulmuş, disiplinsiz, serüvensever bir savaşçı yığınına sahip olmuştu. Hükümet konağının hemen yanı başındaki bu silahlı insanlarla kaynaşan karargah birdenbire bir kuşku kaynağı olmaya başlamıştı. Harbiye Nezaretinin bir talimgah gibi ağaçsız ve geniş bahçesinde Yakup Cemil'in çeteleri kabadayıca gezip tozuyorlar, görenlere korku salıyorlardı. Anadolu'nun birçok kentlerinden gözünü daldan budaktan sakınmayan gözü pek delikanlıların gelmesiyle liste gittikçe kabarıyor ve Yakup Cemil'in morali de gittikçe düzeliyordu. Hüsrev Sami İzmir'e gitmiş, oradan asker kaçakları devşirip gönderiyordu. Yakup Cemil eline bu kuvveti geçirmeden önce gerçekten İran'a doğru bir serüvene atılmak istemişti. Ne var ki, Satvet Lütfü'nün kaplıcasında verdikleri hükümeti devirmek, Talat'ı ve Enver'i temizlemek, arkasından hemen ayrı barış hazırlığı yapacak kabineyi kurmak kararı aklını yine çelmiş, eline kuvvet geçmişken 2. Baba Ali baskınını yapmaya karar vermişti. Yeni kurulacak barış kabinesinin elemanları da hemen elinin altında bulunuyordu. Mustafa Kemal Başkumandan Vekili ve Harbiye Nazırı Hüsrev Sami, Hariciye Nazırı Ali Fethi, Dahiliye Nazırı ve benzeri. Artık Yakup Cemil için İran seferi bir kamuflajdı. Meseret Oteli'nin 13-15 no'lu odaları her gün insanla dolup taşıyordu. Memleketin birçok yerlerine dağılmış olan eski çete eratı ve kaptanlar çıka geliyor, saatlerce Yakup Cemil'le baş başa görüşüyorlardı. Yahya Kaptan da son günlerde 15 kişilik çetesiyle yetişmiş listeye girmişti. Yakup Cemil iri gövdesiyle ve belindeki çift tabancasıyla otele girip çıktıkça arkasından Talat Bey'in taktığı gölgeler de bir an ayrılmıyordu. Artık hükümeti devirmek düşüncesi romantik bir ihtilacı oyunu olmaktan çıkmış, gerçeğin demir çizgisine kıl kadar yaklaşmıştı. Yakup Cemil yüzünden ateş gibi terler akarak 13 Temmuz 1916'da Baba Ali'ye ikinci baskın kararını vermişti. Baskına katılacak adamlarına görevlerini bildirmiş ve tetik üzerinde beklemeye başlamıştı. Artık gerek Enver gerekse Talat onun gözünde ölü canlardı. Onlardan bu dünyada hiçbir şey beklenmezdi. Onlar kocaman Türkiye'yi gemi azıya almış birer küheylan gibi dipsiz mavi uçurumlara doğru uçuruyorlardı. Bu korkunç sarhoşluk içinde onların laftan anlaması artık düşünülemezdi. Artık bu eski dostları da Azrail listesine yazmak üzereydi. Türkiye ancak bu sorumsuz başlar gittikten sonra kurtuluş yoluna girebilir, Almanların yemi olmaktan kurtulabilirdi. Yakup Cemil her gün Harbiye Nezaretinin geniş bahçesinde çete eratını gözden geçiriyor, sözde yola çıkmak için hazırlık yapıyordu. İşe başlayalı 20 gün olduğu halde hala hazırlık bitmemişti. Çetesine yazılmak şartıyla doğudaki eşkıyaya af çıkartan Yakup Cemil her gün bunlardan birkaçını listeye geçirip duruyordu. Boyunlarında asılı Çerkez kamaları, gümüşten fişeklikleri, silahları, ayaklarında garip ve renk renk çizmeleriyle bu genç adamlar Yakup Cemil'in yapacağı iş için biçilmiş kaftandı. Gel gelelim, ayda ya da Merih'te hazırlanır gibi baskına hazırlanan Yakup Cemil, kıpırdanamayacak kadar yakından göz hapsine alınmıştı. Talat Bey eski bir kurttu. Yakup Cemil gibi saf ve idealist bir suikastçıyı nakavt etmek için hemen harekete geçmişti. Polis müdürü Bedri Bey ile başlayan entrikası olumlu bir sonuca doğru çabucak gelişmiş ve Yakup Cemil'in üstüne kapanacak çelik yağ hazırlanmıştı. Talat Bey'in sağ eli Kara Kemal, Enver Paşa'yı yalısında bulmuş ve hazırlanan komployu Talat Bey ile kararlaştırdıkları gibi noktası noktasına bir solukta anlatıvermişti. Yakup Cemil'in hükümeti devirme teşebbüsü pek hafif değil. Paşa, onun yanında senin yaverin Mümtaz, onun arkadaşları Hüsrev Sami, Yenibahçeli, Nail ve Sapancalı Hakkı da var. Maksatları seni Harbiye Nezaretinde bizi de Merkezi Umumi'de bastırıp katletmek. Mustafa Kemal'i, Fethi'yi, İstanbul Muhafızı Cemal'i ve İzmir Valisi Rahmi'yi iktidara getirmek. Hüsrev Sami'yi de Hariciye Nazırı yapmaktır. Talat Bey'in de bundan sonra Enver'in yanına giderek olay üzerinde pek heyecanlı konuşması Enver Paşa'yı büsbütün şaşırtmıştı. "Enver kardeşim," demişti. "İşte uzun yıllar himaye etmek istediğin adamlar en sonra bizi mahvetmek üzeredirler. Bereket müdüriyetin raporu imdadımıza yetişti. Buyurun polis müdürü Bedri Bey'in raporu. Bu rapor Talat Bey ile polis müdürünün uydurduğu bir rapordu. Yine de gerçeğe kıl kadar yaklaşmış bir rapordu. Eski yaveri Mümtaz Bey'in de raporda baş suikastçilerden biri olarak gösterilmesi ve İzmit'te bulunması gerekirken bu ara İstanbul'da bulunması Enver Paşa'yı çığırından çıkartmıştı. Demek ki suikast haberleri gerçeğe doğru hızla yol almıştı. Umulmadık kişiler bütün eski ve en yeni arkadaşları suikast çetesinin elebaşlarıydılar." Merkez kumandanı Cevat Bey'i telefonda bulan Enver Paşa, "Ben başkumandan vekili Enver, şimdi hemen Yakup Cemil'i tevkif ediniz," emrini verdi. 1881'de İstanbul'da doğan Enver Paşa, 33 yaşında Harbiye Nazırı olmuştu. Enver Paşa'nın dedeleri Romanya'nın Kilye kasabasındandı. Babası Ahmet Efendi kondüktör denen yol fen memuruydu. Ahmet Efendi'nin büyük babası Kilyeli Abdullah Ağa, Kahraman Ağa, Killi oğlu Hüseyin Ağa, Hacı Mustafa Kaptan, Hafız Kamil Efendi ve en sonra babası Ahmet Efendi, annesi Ayşe Hanım'dı. Ahmet Efendi hürriyetten önce Manastır'ın Afiya Müdürlüğü'nde memurdu. Manastır'ın kenar bir semtinde, Eğri Değirmen'de, Karaköprü'de bir evleri vardı. Enver Paşa'nın amcası Halil Paşa, Enver Paşa'nın babasıyla üvey kardeşti. Enver Bey'in kız kardeşi Hasene Hanım, meşrutiyetten önce Selanik Merkez Kumandanı ve sarayın adamı Çerkez Yarbay Nazım Bey ile evlenmişti. Enver Bey'in öbür kız kardeşi Medihe Hanım, Kazım Orbay Paşa ile evliydi. Enver Paşa'nın babası meşrutiyetten sonra saray inşaat nazırı olmuştu. Bırakışmada yakalanıp Malta'ya sürülecekler arasında bulunacaktı. Yakup Cemil'in tutuklanması kolay olmuştu. Tutulduktan sonra kuzu gibi Bekir Ağa bölüğüne götürülmüş ve tabancaları üstünde olduğu halde küçük bir hücreye kapatılmıştı. Durumun tehlikeli olduğunu gören Sapancalı hakkında hiçbir şey olmamış gibi Sirkeci'den trene binip Avrupa'ya yollanmak üzereyken Talat Bey'in sivil polislerince yakalanıp yine Bekir Ağa bölüğünün alt katında küçük bir hücreye tıkıldı. Bu sırada hala İzmir'de Yakup Cemil'in çetesine asker yazmaya uğraşan Hüsrev Sami'nin de hemen yakalanarak İstanbul'a gönderilmesi için emir çıkmıştı. Hüsrev Sami'yi düşmanları kurnazlıkla İstanbul'a çağırdı. Galata'da vapurdan inerken yakalandı. Sonra Enver Paşa'nın emriyle salıverildi. Enver Paşa'nın eski yaveri İzmitli Mümtaz, Talat'ın ilk önce yakalatmak istediklerinden biri olduğu halde yakalanmamıştı. Mümtaz Bey, Enver Paşa'nın karşısına çıkarak durumu aydınlatmayı bir namus borcu bilmişti. "Bu Talat'ın bir tertibidir," demişti. Sapancalı Hakkı, sulh-i münferit teşebbüsünde bulunmamıştır. Bahattin Şakir, Talat'ın tertibiyle Romanya'ya gönderilmişti. Gerek onun gerek katibi mesullerinden Ali Bey'in raporları yalandır. "Hüsrev Sami, Sapancalı Hakkı sana son derece bağlıdır. Hepimiz senin yolunda hayatımızı fedadan çekinmeyiz. Şimdiye kadar da çekinmedik. Bizleri senden mahrum etmek istiyorlar. Bunların başında Talat vardır. Bunların tertibine kurban gidiyorsun." "Mümtaz Bey, peki ama Harbiye Hazretinin mercan kapısındaki dükkanların iki tarafını tahliye ettirip oraya çetelerini iskan etmek ne maksada mebniydi? Bunu bana söyle kafi." "Paşam, bunun ne kadar hesapsız bulunduğunu, Cemil'in ne kadar cüretkar, akılsız olduğunu size ben mi anlatacağım?" "Görüyorum ki sizi aldatmış. Yeni kabine tasarlıyormuş. Hepinize ayrı vazifeler verecekmiş. Ne yazık ki Talat'ın ve Muhit'inin tezvirine kapılmışsınız. Görüyorum ki düzme rapor sizi çıldırtmış. İsterseniz beni de tevkif ettiriniz." Mümtaz Bey çok gençken Selanik'te Müşir İbrahim Paşa'nın yaverliğini yapmış, Erkan'ı harp binbaşısı Arnavut Sedat Bey'i vurmuş ve müebbet hapis cezasıyla Akka Kalesi'ne sürülmüş, hürriyet ilan edilince affedilerek İstanbul'a gelmişti. Çok sert fakat çok namuslu bir insandı. Sözünü de kimseden sakınacak tabiatta değildi. Yakup Cemil divanı harp karşısında dosdoğru konuşmuştu. "Merkez kumandanlığı bölük kumandanı Yüzbaşı Nevzat silah ve bombaları Meserret Oteli'ne getirmişti. Divanı harp reisi Miralay Nafiz Bey'in yaveri Murat, Köprülü Yahya kaptanı ve 17 kişilik adamını getirmişti. Bunlar da hazırdılar. Ben Baba Ali'ye girdim mi jandarma yüzbaşısı Hasan Hoca bana selam verecek, hiçbir mukavemete maruz kalmadan meclisi vükalaya girecektim. Fakat kaçarlarsa paşadan istifasını alıp istediğimiz kimseleri iş başına getirecektim." "Ya Enver Paşa'yı ne yapacaktın?" "Allah ya ona ya da bana yaşamayı nasip edecekti. Herhalde vuruşacaktık." Örfi İdare Divanı Harbi doğruyu çekinmeden söylediği için Yakup Cemil'i idama mahkum etti. Sapancalı Hakkı uzak bir yerde hapse mahkum oldu. Hüsrev Sami, Yahya Kaptan, Yüzbaşı Nevzat, Teğmen Murat da türlü cezalara çarptırıldı. Onlar bir süre sonra istedikleri yaşamaya, ana babaya ya da aile ocaklarına döneceklerdi. Yalnız İtilaf devletleriyle ayrı barış yaparak Türkiye'yi gittiği uçurumdan kurtarmak için kellesini veren Yakup Cemil bir daha çocuklarının yanına dönmeyecekti. Kağıthanede bir sıra bağlanan Yakup Cemil vatan hainliği suçundan dolayı göğsüne doğrulan 14 tüfek namlusundan çıkan 14 kurşunla delik deşik olmuş ve kafasında taşıdığı ayrı barış düşü kopmuş bir film gibi birden kesilivermişti. Enver Paşa'nın genç arkadaşlarını böyle kaşla göz arasında ortadan silen Talat Bey, Türkiye'nin bir numaralı adamı olmasının en önemli güçlüklerini yenmişti. Yakup Cemil gelmemek üzere gitmiş, Sapancalı Hakkı Hüsrev Sami, Yeni Bahçeli Nail gibi kara düşler de birer yana sürülmüştü. En ağır çeki taşı Mustafa Kemal ise doğuda Ruslarla boğuşmaya gönderilmişti. Muş, Bitlis olaylarında kurnazca bir çekiliş ve sonra saldırı hareketi yaparak orada zafer sözcüğünü unutmuş, birliklerle bir kez olsun tattırmıştı. O 2. Ordu Kumandan Vekilliğinden Sekerat Köyü'ndeki karargahında askerleriyle birlikte kışın şiddetinden titrerken İstanbul hükümeti Türk ulusuna ve Türk ordusuna yeni yenilgiler hazırlamak üzere Almanlarla el ele kucak kucağa çalışıp duruyorlardı. 1916 yılının yağmurlu ve soğuk güz ayları Anadolu'nun doğusundaki yüksek dağları ve tepeleri karla ağartmaya başlarken cephede yalnız ufak tefek hareketler olmaktaydı. Ruslar da Türkler de kışın şiddetinden korunmak için tedbirler düşünüyorlardı. 2. ve 3. ordularca tutulan Kafkas cephesinin sağ kanadında Mustafa Kemal'in 2. ordusu bulunuyordu. Çapakçur Boğazı'nın kuzey ve doğusundaki yüksek dağlar üzerinde mevzilenen 2. Ordu ve subayları düşmandan daha korkunç bir kara kışın tehdidi altında umutsuzca titreşip duruyorlardı. Hepsi de bu dağlar üzerinde kışlarlarsa bahara sağ çıkmayacaklarını biliyor ve çaresizlik içinde kıvranıyorlardı. Mustafa Kemal daha ilk günlerde bu ölüm mevzilerini gördü ve kimsenin yapamayacağı bir şeyi yapmaya karar verdi. Yalnız bu pek çok tehlikelerle dolu bir işti ama bunu yapmak zorundaydı. İkinci orduyu göz göre göre ölüme bırakamazdı. Enver Paşa'nın 1914 kışında Allahu Ekber dağlarında dondurarak öldürdüğü 100 bin kişilik vatan kuzularından meydana gelmiş bir ordu gözlerinin önünde mavi uçurumlara doğru kayıp gidiyor gibiydi. Bu çocuklar buraya öldürülmek için değil, savaşmak için getirilmişti. Savaş ise ancak onlar yaşadıkça yapılabilirdi. Bu ordunun bu kış bu sivri buzdağlarına benzeyen kel tepeler üzerinde ölüme mahkum olduğunu başkumandan vekili Enver Paşa da görmüştü. O da bunları daha sıcak barınaklara çekmek yürekliliğini gösterememişti. Şundan ki bu çekilmeyi sezen Ruslar büyük bir saldırıya geçerlerse çok kötü bir durum yaratabilirler ve pek çok şeyi tehlikeye sokabilirlerdi. Mustafa Kemal yalnız bir şey biliyordu. Büyük ve yiğitçe düşünceler çoğu zaman başarı sağlamama adaydı. Çanakkale zaferini sihirli ve parlak yemişler gibi devşirirken kullandığı metot hep buydu. Büyük ve yürekli davranışlar karşısında ortalama düşünüşlerin dili tutuluyordu. Evet, bu aç, soğuktan titreyen yataksız, giyineksiz orduyu yüz binlerce kuduz ve ak tüylü kurt gibi saldıran doğu kışının dişlerinden kurtaracaktı. Büyük kumandan her zaman kendini bir risk çemberi içinde bulan adamdı. Riskten kaçan hiçbir asker büyük kumandanlık rütbesine ulaşamazdı. Mustafa Kemal hemen oturdu. İkinci orduyu daha elverişli korunaklara çekeceğini ve sorumluluğu bütünüyle üzerine alacağını yüksek makamlara bildirdi ve hemen yarı dolmuş askercikleri dağların doruklarından sıcak ordugahlara indirdi. Çapakçur Boğazı'nın kuzey ve doğusundaki dağlar üzerinde güven müfrezeleri bırakmakla yetindi. Mustafa Kemal artık paşa olacaktı. Olmalıydı. Bir türlü bu rütbeyi ona vermiyorlardı. Neyse, en sonra bu soğuk sürgün yerinde hiç olmazsa biraz gönlünü ısıtabilmek için ona bir mirlivalık, tuğ generallik rütbesi gönderdiler. Çok şükür. Türk ordusunun en büyük askeri en sonra paşa olmuştu. Enver Paşa, onun büyük bir asker olduğunu birçok kez kendi arkadaşlarına da söyleyip durmuştu. Ne var ki ondan bu layık olduğu rütbeleri kıskançlıkla esirgemişti. Yakup Cemil Kağıthane'de kurşuna dizildiğinde Mustafa Kemal İstanbul'dan çoktan uzaklaştırılmıştı. Yakup Cemil'in kurşuna dizilme haberini Yakup Cemil'le yakın ahbaplığı yüzünden tutuklanmaktan korkarak Diyarbakır'a kaçıp giden Doktor Hilmi'den öğrenebilmişti. Yakup Cemil olayında adı bayrak gibi kullanılan Mustafa Kemal'e gerek Enver Paşa gerek Talat Bey ufak bir fiske bile vurmaya cesaret edememişti. Ne var ki tutuklanıp asılmak korkusuyla doğuya kaçıp Mustafa Kemal'e sığınan Doktor Hilmi yüzünden Mustafa Kemal bir kez daha rastgele adam asılmasına karşı kükremek fırsatını bulmuştu. İstanbul hükümetinin adam asmaktan vazgeçmesi için fiili bir ihtarda bulunmaya karar vermişti. Enver Paşa'ya ve Talat Bey'e kendisine sığınan Doktor Hilmi Bey'i savunma ve koruma karar verdiğini bildirdi. Onlardan hiçbir ses çıkmadı. Ondan da doktoru asmak için hiç kimse istemedi. Mustafa Kemal pek dışarı vurmamıştı. İlk önce o Mustafa Kemal'i bayrak yaparak hatta bu davasına inanarak gitmişti. Sonra onu yakından tanıyordu. Onunla içten ahbaplıkları olmuştu. Trablus'a şair ve hatip Ömer Naci ve o Sapancalı Hakkı ile birlikte gitmişti. O belki küçük bir adamdı, yalnız büyük şeylere doğru hırslı bir atılışı vardı ve her şeyden önce de memleketini ve ulusunu candan seven bir askerdi. Mustafa Kemal 2. Ordu Kumandanı ve Paşa olduğu bu sırada kol ordularından birine atanan bir kumandan arkadaşına Yakup Cemil işi için tazesi tazesine şöyle demişti. Yakup Cemil asılmış, kurşuna dizildiğini henüz bilmiyordu. Sebebi de Mustafa Kemal Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili olmadıkça kurtuluş yoktur demiş. Sana bir şey söyleyeyim. Bu adam faraza muvaffak olsaydı ve ben işitseydim ki Yakup Cemil İstanbul'da Mustafa Kemal Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili olsun diye isyan etmiş ve muvaffak olmuş, benim bunu kabule tenezzül edeceğimi tasavvur edebilir misin? Evet, vaziyeti derhal kabul ederim. Fakat İstanbul'a gidip Yakup Cemil'i cezalandırmak suretiyle. Eğer ben o ve emsalinin tavsiyesiyle mevki iktidara gelecek bir adamsam, adam değilim. Mustafa Kemal Harbiye Nezaretinin bahçesinden Bekir Ağa bölüğünün dış merdivenlerine varıncaya dek bütün başkalarının direncine bağlı ömrünün hareketli destanını bir yıldırım gibi anılarının filminden geçirmişti. Bu birkaç yıllık ömre nice nice olaylar sığmıştı. Şimdiye dek başkasının heveslerine göre düzenlenmiş olan yaşayışı bundan sonra yalnız kendi direncine bağlı olacaktı. Artık ne Enver Paşa'dan ne de padişahtan emir alacaktı. Artık kutsal Anadolu topraklarında yalnız kendi direnci at oynatacak, yalnız halk konuşacaktı. Başkalarının direncine bağlı yaşayışının destanı burada bitiyordu. Üç kişi Bekir Ağa bölüğünün dış merdivenlerinden yukarı çıkmaya başladılar. Önde Mustafa Kemal, arkasında da Rauf Bey ile Cevdet Abbas çıkıyordu. Merdivenlerin dibinde ve başında bekleyen kanun erleri gelenleri alıp müdürün odasına götürdüler. Müdür namuslu ve iyi bir insan yüzü taşıyan eski bir askerdi. Mustafa Kemal'i ve arkadaşlarını büyük bir saygı ile karşılayarak oturttu. Ali Fethi Bey'i göreceksiniz değil mi paşam? Evet, onu göreceğim. Bu eski ve yakın arkadaşımın bu vaziyeti beni çok üzüyor Ali Bey. Kader paşam, hepimiz o kaderin kurbanı değil miyiz? Ali Bey gerçekten de kaderin kurbanlarından biriydi. Çanakkale'de Mustafa Kemal'in alay kumandanlarından biri olan bu iyi ve namuslu adam, Buğlan Gediği batısında kumandanının onu iyice aydınlatmaması yüzünden onu açığa çıkartmıştı. Mustafa Kemal Bekir Ağa bölüğüne ilk gelişinde karşısında kendisine kırgın ve kızgın olması gereken bu eski 20. alay kumandanını görünce epey ürkmüşse de çabucak adamın altın gibi bir yüreği olduğunu anlamıştı. Mustafa Kemal ile arkadaşları oturduğu halde Ali Bey hala saygıyla ayakta bekliyordu. "Oturunuz Ali Bey," dedi. Ali Bey oturduktan sonra "Paşam, haber aldık. Anadolu'ya gidiyormuşsunuz. Ne vakit emrederseniz mevkuflardan istediğinizi yanıma alarak size geleceğim," dedi. Mustafa Kemal buna çok sevindi ve heyecanlandı, ayağa kalktı. Ali Bey'in elini tuttu. "Bana muvaffakiyetimin ilk müjdelerini veriyorsunuz. Teşekkür ederim," dedi. "Ben şöylece koğuşları serbestçe dolaşmak istiyorum. Siz benimle gezmek zahmetine katlanmayınız." Mustafa Kemal Rauf Bey ile beraber koğuşları dolaşmak üzere koridora çıktı. Koğuşlardan koridora bir uğultu taşıyordu. Serin taş koridorlardan yürümeye başlayınca bir kez daha o bahtsız Yakup Cemil'i andı. Buraya kapatılmış, sonra alınıp ölüme götürülmüştü. Suçu da Mustafa Kemal'i iktidara getirmek isteğiydi. Zavallı Yakup Cemil diye düşündü. Seni ölüme gönderen o insafsız çarkın adamları da şimdi burada kasaplık koyun gibi sıralarını bekliyorlar. Mustafa Kemal bir koğuşa daldı. Burada müdüriyette gördüğü yüzlerle beraber yeni gelenler de vardı. Kısa kır sakalları birdenbire ağarmışa benzeyen Sadrazam Sait Halim Paşa, demir karyolasının üzerinden atlayarak Mustafa Kemal'in elini sıktı. Yatakların üzerinde dama, satranç ve kağıt oynayanlar oyunlarını bırakarak Balkan Savaşı ile Dünya Savaşı'nın yetiştirdiği iki kahramanın Mustafa Kemal ile Rauf Bey'in çevresini aldılar. İktidardayken Mustafa Kemal'e hiç de dostça davranmayan Hariciye Nazırı Ahmet Nesimi, beyde duraksayan adımlarla ilerleyerek onun elini sıktı. Mustafa Kemal yakın dostlarından Mebusan Meclisi Reisi Halil Bey ile de el sıkıştı. Kara Kemal, İsmail Can Bolat Beyler de tedirgin bakışlarıyla Mustafa Kemal'den medet umar gibi yaklaştılar. Bütün koğuşlar tıklım tıklım doluydu. Demir karyolalar arasında hemen hemen geçecek yer yoktu. İçeride tütün, ter, yaş duvar kokuları yüzüyordu. Bir koğuşta gürbüz, eski ve heyecanlı bir arkadaşı Mustafa Kemal'in üstüne atıldı. Bu, Selanik'ten beri ihtilacı düşüncelerinden beraberlik kurduğu arkadaşlarından Hüsrev Sami'ydi. Yakup Cemil davasında kelleyi güçlükle kurtaranlardan biri de oydu. Şimdi de Hürriyet ve İltilafçılardan İngilizlerin eline düşmüştü. Sonra Mustafa Kemal ile Fethi Bey küçük bir odada baş başa verip konuştular. Mustafa Kemal çok heyecanlıydı. Ona 16 Mayıs'ta Bandırma vapuru ile Samsun'a yollanacağını ve ondan sonra neler yapmak istediğini şematik olarak anlattı. Fethi Bey'in heyecandan yüreği ağzına gelecek gibi oluyordu. Mustafa Kemal'in yapmak isteyip de yapamayacağı şey yoktu. Konuşmaları bitince, "Haydi şimdi koğuşa git. Pek candan arkadaşlardan başka kimseye bir şey anlatma," dedi. "Ben Samsun'a ayak bastıktan sonra isterseniz top atabilirsiniz. Sonra Monşer, hapishane müdürü Ali Bey'in benim alay kumandanlarımdan biri olduğunu daha evvel sana söylemiştim. Şimdi kendisiyle esaslı olarak konuşup anlaşacağım. İstediğim zaman istediğim mevkuflarla kaçıp Anadolu'ya gitmeyi teklif etti. Benim tayinimi de daha önce işitmiş. Gerekirse Ali Bey'le bir tertip yaparak istediklerimizi buradan çıkarmak mümkün." Fethi Bey ikinci kez Bekir Ağa bölüğüne düştüğünden birkaç gün sonra Merkez Kumandanlığı Dairesi'nden çağrılmıştı. Koğuşta herkes buna kulak kabartmıştı. Ali Fethi Bey kadar öbür tutuklular da merak içindeydiler. Her saati değil, her dakikası sürprizlerle dolu bir zaman yaşıyorlardı. Fethi Bey'i bir kaygıdır almıştı. Çabucak pijamalarını soyunup giyneğini giymiş, kravatını takmış, asker gardiyanının arkasından uzun boyuyla koşar gibi yürüyüp gitmişti. Geçen sefer tahliye edildiğinden bu sefer de tahliye edileceğini umuyor, hatta koğuş arkadaşları da öyle sanıyordu. Fethi Bey'in 1. Dünya Savaşı'nda kendisini buraya sürükleyecek gibi bir sorumluluğu olmamıştı. Bir tek nokta vardı ki o da İzzet Paşa ile el ele verip İttihat ve Terakki'nin kodamanlarını sınır dışına kaçırması kuşkusuydu. Bunun için tutulup buraya getirilebileceğini hiç sanmıyor, çıkmak için çırpınıp duruyordu. Birinci tutuluşundan sonra tahliye edilmişse de dışarıda ancak 3 gün kalmış, yine tutularak buraya getirilmişti. Fethi Bey gardiyanının yanı sıra yürürken 2-3 gün önce Divan-ı Harbi Örfi'ye verdiği bir tahliye istidasına karşılık geldi sanıyordu. Bunun içinde hem heyecanlı hem de iyimserdi. Yarım saat sonra dönmüştü. Herkes bir ağızdan "Hayırdır inşallah, ne var ne imiş?" diye onu soru yağmuruna tutmuştu. Fethi Bey ise onlara her zamanki serin kanlılığı ve ağırbaşlılığıyla şöyle yanıt vermişti. "Hiçbir şey değilmiş. Beni bir arkadaş görmeye gelmiş de onun için oraya çağırmışlar," demiş ve gelen arkadaşın Mustafa Kemal olduğunu da ancak yatak komşusu gazeteci Yunus Nadi Doktor Tevfik Rüştü gibi pek yakın ve denenmiş arkadaşlarına söylemişti. Akşamleyin biraz da gazetecilik merakıyla Yunus Nadi Bey ona sokulmuş ve onu bir iyice deşmişti. Bugün Fethi daha iyimserdi, gözlerinin içi umut doluydu. Mustafa Kemal kendine uygun bir memuriyetle Anadolu'ya geçmek için doğan bir fırsatı kovalamaktaydı. Sonra da şöyle sözler etmişti. "Bu hal böyle devam edemez. Merak etmeyin. Elbet buna bir çare bulunacaktır." Bu sözler yakın birkaç arkadaşı öyle sevindirmişti ki hepsi hapishane gerçeğini unutmuş, ilk kez rahat bir uyku çekmişti. Yunus Nadi o gece Mustafa Kemal'i Bekir Ağa bölüğü mapushanesinin üzerine kanat germiş bir koruyucu melek gibi görmüştü. Gerek Fethi, gerekse Yunus Nadi Beyler için Mustafa Kemal'in birincisinden 3-4 gün sonra hapishaneye ikinci ve son gelişiydi ki büyük heyecanlara sebep olmuştu. O gün bu müjdeyi koca hapishanede ancak 5-6 eski arkadaş almış ve sevinçlerini nasıl saklayacaklarını bilememişlerdir. İşte bu ikinci gelişte bu 5-6 arkadaş gelenin kim olduğunu artık bütünüyle biliyordu. Fethi'nin bu ikinci görüşmesi daha uzunca sürmüştü. Koğuşa döndüğünde yüzünde ve davranışlarında bir durgunluk ve normal bir hava vardı. Yine bütün koğuş merakla ne olduğunu sordu. Fethi Bey kaygısız görünmeye çalışarak, "Hiç canım, yine Mustafa Kemal ziyarete gelmiş de," diye yanıt verdi. "Bu işlere Mustafa Kemal Paşa ne diyor, kendisi ne ile meşgul?" "Bu işlere Mustafa Kemal Paşa ne desin? Onun vaziyeti hayretle görmekten başka dediği yoktur. Merak etmeyin, elbet bu da geçer," diye teselli vermeye çalışıyor. "Neler konuştunuz bakalım?" "Neler konuşalım? Biraz da dereden tepeden laf attık, o kadar." Fethi Bey sorulanlara sudan yanıtlar veriyordu. Yorgunmuş gibi ceketini çıkarıp yatağına sırt üstü uzanmış, gözlerini tavana dikmişti. Sonra yüzünü duvardan yana çevirmiş, böylece hiç kimseyle konuşmamış olmak için en iyi çareyi bulmuştu. Yunus Nadi onun uyku numarası yaptığını çok iyi biliyordu. Herhalde bu seferki haberler çok sevindirici olmalıydı ki Fethi bu kerte kamuflajlı gereksiriyordu. Yunus Nadi de olsa akşama hepsini dinleyeceğini bildiğinden Fethi'nin yanından uzaklaştı ve onunla ilgilenmez gibi görünmeye çalıştı. Geniş ve çıkık alnı, zeki yüzü ve tombulca gövdesiyle koğuştan koğuşa dolaştı durdu. Akşamı iple çekiyordu. Herhalde çok önemli haberler vardı. Koğuşlarda kara kara düşünen yüksek memur tiplerini, savaş zenginlerini, her şeye boş vermeye çalışan bir yığın kaygısızı seyrede ede en sonra yorularak yatağına döndü. Baktı Fethi yine yatağında arka üstü uzanmış yatıyorsa da uyumuyor, salt dinleniyor, hayal kuruyordu. Yunus Nadi'nin geldiğini görünce gözlerini açtı. Ellerini başının altına almış olan eski elçinin gözlerinin içinde taze düşler okunuyordu. Koğuştakilerin çoğu can sıkıntısından oyun oynamak, çene çalmak, dertleşmek için öbür koğuşlara gitmişti. Artık Fethi'ye kimsenin aldırış ettiği de yoktu. Yunus Nadi de aklından hiçbir heyecanlı soru engereği kıvrılmıyormuş gibi gitti, kendi yatağının ucuna ilişerek Fethi ile bir iki sudan laf etti. Fethi öyle çok sabretmişti ki sırdaşı olan zeki gazeteci yetişmeseydi az kalsın patlayacaktı. "Monşer," dedi, "vaziyet çok mühim. Ah bir neticesi gelebilse." Sonra yatağında doğruldu ve duvarların kulağı olduğu gerçeğini de unutmamaya çalışarak arkadaşının kulağına eğildi. "Paşa yarın buradan hareket ediyor. Samsun'a çıkacak. Buradan Samsun'a gitmek için koskoca 3 gün lazım. Bir kere bu 3 günü selametle atlattık mı üst tarafı inşallah bütün selamet olacaktır. Ah şu 3 gün. "Paşa gizli mi gidiyor?" "Hayır, Şark mıntıkası orduları müfettişi olmuş. Resmen gidiyor. Şu kadar ki tabii işin zahirisi böyle. Batınısı ise bambaşka. Herifler paşanın kurduğu dolaba gafletle sürüklenmişlerdir. O ne dediyse yapmışlar. Meseleden İngilizlerin haberi yok gibidir. Eğer paşanın Anadolu'ya gitmekte olduğu her iki cin fikirlinin nazarı dikkatini celbederse, Allah etmesin yoldan çevirmeye kalkışabilirler. İşte bu 3 gün zarfında paşa kadar belki daha ziyade burada biz adeta çocuk doğururcasına ıstırap ve azap çekeceğiz. Mesele fevkalade mühimdir. Aman ilk iş olarak nazarı dikkati celbedeyim, meselenin burada dahi mevzu bahis olması caiz değildir. Deminden beri ne hallere girdiğime elbette dikkat etmişsindir. Zaten kendim mütehiyyicim. Kısa kesmek için yatıp uyumak manevrasını ihtiyar mecburiyetinde kaldım. Paşanın kendisi ne diyor? Onun dediği hemen hemen şu 3 günün atlatılması endişesi tarafında hülasa olunabilir. O kararını vermiştir. Bir kere Samsun'a ayak attıktan sonra bu işlerin kafesini düzeltmeyince bir daha buraya gelmem diyor. Ve işleri düzeltebileceğinden en kati surette emindir. O işlerin düzeltebileceği enine boyuna tetkik etmiş. Her şekil ve suret için bir tarzı hal bulmuştur. Düşün ki icabında rütbe memuriyetlerini üzerinden atarak teşkil edeceği milli ihtilal ordularının başına geçmeyi bile şimdiden derpiş etmiştir. Hikaye uzun. Bu buraya gelinceye kadar İstanbul Sarayı, Babi Ali'yi ve İtilaf Devletleri'ni hüküm ve iradesine rağm etmek için planları var. Bunların hepsini kullanacak ve vatanın bu sahibini katiyen bertaraf etmek neticesini temin hesabına kadar vaziyetin icap ettiği her şeyi sonuna kadar tatbik ve icra edecektir. Bu bahisler üzerinden sonra konuşuruz. Hülasa şu yarından itibaren geçirilecek 3 gün selameti, ah o 3 gün, o 3 gün. Fethi Bey heyecandan ayağa fırlamış, Yunus Nadi de onu taklit etmişti. Artık o da işin aslını aslarını Fethi kadar biliyordu. İkisinin de heyecandan ağızları kilitlenmişti. Dudakları titriyor, konuşamıyor, söz söyleyemiyorlardı. Sanki şu ara doğmakta olan bir mucize karşısında gibiydiler. İkisinin de kafasının içi yepyeni, taptaze bir aydınlıkla kamaşmış gibiydi. Harbiye nezareti yapısının ağır gölgesi hapishanenin üstüne abanmış, sanki onu derinlere çökertmiş gibiydi. Koğuşta kül renkli yüzler dolaşıyordu. Mustafa Kemal sarışın bir umut ışığı gibi gizli bir yerden koğuşa vuruyordu. 12. ayrımın sonu, sayfa 200.